Artık umarım bu sefer olmuştur. Yani olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın, hakikaten kusura bakmayın. Yapılacak çok şey yok oldu ama evet, bir talihsizlik oldu sizin de yazdığınız gibi. Güzel bir şey konuşacağız ya, ülkede güzel bir şey konuşmak giderek daha da zorlaşıyor. Emin olun böyle. Yani ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın mutlaka bir yerden bir pisliğe bulaşıyor. Ama çözmek sorun değil. Uğraşırız. Bunu nasıl yaptıysak, bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonrasında öyle yaparız. Hiç merak etmeyin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yaparız, yükleriz. Bir şekilde buluşuruz yani. Çünkü bugün güzel bir şey konuşacağız. Önce günaydın. İlk yayında günaydınlaşamadık. Yani bölük pörçük günaydınlaştık. Hatta bazıları birkaç mesaj geldi. O pavyon sesi geliyor direkt diye. Ankara'nın pavyonu meşhurdur. Yani cuma günü de cuma akşamları da böyle bir şey, Ankara eğlencesi tadında böyle bir şey olma ihtimali elbette kuvvetli. Öyle bakacak olursanız da bu cangırtı cungurtu belki böyle anlaşılabilir. Günaydın diyeyim önce, her dilden her sabah yaptığımız gibi. Bugün klasik kitapları konuşuyoruz biliyorsunuz, haftanın her cuma günü. Önümüzdeki cuma yapamayacağız. Önce onu söyleyeyim. Bayram var çünkü, bayramın birinci günü. Ben de olmayacağım. Hatta muhtemelen bayramın sonrasında da, o sonraki haftada da olmayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Perşembe günü dertleşme yayınımızı yapacağız. Normalde onu da cuma yapıyorduk. Perşembe günü dertleşme yayınını yapıp ayrılacağız. Ama bundan sonra, bugünkü kitabı konuştuktan sonra zaten önümüzdeki haftanın, hatta takip eden günlerin kitabını da anlatacağım size. Onu bırakıp gideceğim zaten. Bundan sonra ne olacak, nasıl olacak, nasıl yapacağız diye. Bugün araba sevdasını konuşacağız. Recaizade Mahmut Ekrem. Şimdi kitap önemli bir kitap. Gerçekten önemli bir kitap. Bizim için hani pek çok şey duydunuz muhtemelen, gördünüz, işittiniz. İnsanlar size anlattı, dediler ki bu kitap şöyledir, böyledir, oradan buraya geçiştir, buradan oraya geçiştir. Şimdi kitabın birkaç tane özelliği var. Bir, Türkiye'de realist roman adı altında yayınlanmış ilk kitap. Yani pek çok inceleme de yapılmış. Hatta bu kitap üzerinden yapılmış. Bendeki baskısı bu arada bu Can Yayınları'nın. Biliyorsunuz sağ olsun, Can Yayınları bu kitapların tamamını finanse etti. Burada konuştuğumuz her şeyi finanse etti. Bu Can Yayınları'nın Miras serisi içinden çıkmış. İçinde Refik Halit'ten Recaizade Mahmut Ekrem'e, Halide Edip'ten Hüseyin Rahmi'ye kadar pek çok yazarın kitapları, eserleri var. Onlardan bir tanesi. Araba Sevdası önemli bir kitap. Çünkü Araba Sevdası'nı konuşmak için aslında biraz hem dönemi hem Recaizade Mahmut'un kim olduğunu, bütün bunları konuşmak lazım. Çünkü kendisinden sonra pek çok kitabı etkilemiş. Hatta birebir kahramanları başka kitaplarda da ortaya çıkmış bir kitap. Kitap 19. yüzyılın sonlarında yazılmış bir kitap ama aslında doğrusunu isterseniz yazımıyla birlikte unuttuk. Yayını paylaşalım. Hay yaşayın ya, vallahi unuttuk. Hele bugün ekstra ekstra ekstra önemli. Çok çok önemli. O yüzden şimdi ben de hemen paylaşayım. Unuttum. Doğru, çok teşekkür ediyorum. Kitabın yazıldığı dönem girişinde uzunca bir anlatımla aslında Recaizade Mahmut Ekrem bunu niye yazdığını, bu kitabı niye yazdığını anlatıyor. Pek yazarların yaptığı bir şey değildir bu. Ama Türkiye'de, ya yani Türkiye'de demeyelim, Osmanlı'da aslında romantik dönemden real döneme, realistlik döneme geçişin de önemli eserlerinden bir tanesi, o usullerden bir tanesi. Birazdan dönemini de konuşacağız. Dönem ilginç bir dönem çünkü. Yani pek çok şeyin bir arada yaşandığı bir dönem. Bu kitapta özellikle birkaç şey belirtmek lazım belki kitabın içine girmeden önce. Bu bendeki günümüz Türkçesiyle yapılmış olanı, bir de orijinal dilinden olanı var. Çift baskılı Necati Tonga bugünün Türkçesine uyarlamış. İçinde kitabın dil açısından son derece önemli birkaç başlık var. Çünkü birazdan göreceğiz, konuşacağız. Kitabın kahramanı Biruz Bey, o dönemin özenti tiplerinden, belki ilk züppe tiplemesi, bizim Türk edebiyatındaki ilk züppe tiplemesi, işte Batı'dan Fransızcayı, iyi yönlerini alalım, orasını almayalım, burasına dokunmayalım falan var ya, işte Batı'nın Fransızcasını almış, yarım yamalak almış ama ailesi zengin bir paşanın oğlu ve konuşurken araya yabancı dille kelimeler sokuşturmaktan çok memnun oluyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Zaten kitabı bugüne getireceğiz. Tıpkı Suç ve Ceza'da yaptığımız gibi. Bugünün diliyle, bugünün bakışıyla aslında bu tipleri göreceğiz biz. Biruz'un böyle bir özelliği var. O yüzden konuşmasının içinde sıkça hem Osmanlıca hem de birazdan onu da göreceğiz. Fransızca kelimeler sıkıştırıyor. Burada tıpkı orijinalinde yaptığı gibi Recaizade Mahmut'un Can Yayınları'nda baskı sırasında Necati Tonga eliyle, sağ olsun, oradaki Fransızca konuşmaların Türkçe okunuşlarıyla yazmış. Yani o akışı Türkçe üzerinden sağlamışlar. Burada okuyuculara diye bir giriş yapıyor Recaizade Mahmut Ekrem ve bakın şöyle diyor girişinde. Malumdur ki insan eğlencesiz yaşayamaz. Bendeniz gibi yaratılışı gereği inzivayı sevenler içinse okuma veya yazmadan iyi eğlence olmaz. Şu kadar ki bu uğraş devamlı ve özellikle ciddi olunca yorgunluğuna dayanmak mümkün değildir. Bu halde yorgunluğu az, eğlencesi çok meşguliyetler aranmak tabidir. Aranmak tabidir. İşte şu ihtiyacın yönlendirmesiyle ara sıra böyle şeyler yazarak vakit öldürmeye mecbur oluyorum. Yani kendi söylemiyle vakit öldürmek üzere yazılmış. Daha öncesinde bir uzun öykü yazıyor Muhsin Bey. O çok tutuyor. Nerede tutuyor? Şimdi dönemin nasıl bir dönem olduğuna bakarsak aslında o nerede tutuyor sorusunun da cevabını alacağız. Bu kitabın yazıldığı dönem, 19. yüzyılın son dönemi aslında Osmanlı İmparatorluğu içinde çok acayip bir dönem. Çünkü 1839'da Tanzimat Fermanı okunduktan sonra, Gülhane Hattı Hümayun'u okunduktan sonra bir takım özgürlükler veriliyor insanlara. İşte mal, can, ırz güvencesi, adil yargılama. Bak adam ne zamanlar, bugün Osmanlı'nın torunları var ya, hani Osmanlı torunuyuz biz, öyleyiz, böyleyiz, uçarız, kaçarız hikayesi var ya. Onların hepsi aslında denenmiş, yapılmış şeyler ve bunların bugün Osmanlı'dan anladıkları gerçek değil. Hakikaten kafalarında yarattıkları bir sanrı üzerinden gidiyorlar tamamen. 1839'da Gülhane Hattı Hümayun okunduktan sonra bir takım özgürlükler veriliyor ama bunlar aslında durduk yere verilmiş özgürlükler değil. Bir yandan da ses geliyor ama hem Sultan Abdülmecid'in hem Sultan Abdülaziz'in bu dönem içinde İmparatorluğun başında olan isimlerin aslında dünyayı okumalarından kaynaklanan bir şey bu. Çünkü ayrılıkçı hareketler başlıyor. Özellikle mikro milliyetçilik ki biliyorsunuz bugün de çok kışkırtılan bir şey. Ufak ufak toplulukların, etnik toplulukların devletleşme süresi başlıyor. Ve böyle başladığı için de bir takım haklar verilerek bu bıdırdanmaların önüne geçilmek isteniyor. Çünkü aydınlığı savunan, gerçeği savunan, hürriyeti savunan insanlar çıkıyor ortaya. Mesela Namık Kemal. Göreceğiz zaten bu roman için Namık Kemal önemli isimlerden biri. Çünkü ilk kez Namık Kemal'in çıkarttığı dergide yayınlanmaya, tefrik edilmeye başlanıyor. 1839'da Gülhane Hattı Hümayun okunduktan sonra bunun için aslında üzerinden 17 yıl geçtikten sonra bambaşka bir gelişme yapmak gerekiyor. Nedir o? Etnik gruplar açısından da onların ayrılıkçı hareketlere kapılmalarını önlemek için Osmanlı'nın o zamanki devlet aklı başka bir şeyden bahsediyor. Islahat Fermanı'ndan bahsediyor. Islahat Fermanı ağırlıklı olarak gayrimüslim grupların kendi içlerinde işte ufak meclisler kurarak kendi sorunlarını tartışarak gidebilmesinin önünü açıyor. Yapılmaya çalışılan hepinizin anladığı şey aslında. Tamam biz bir takım haklar verelim, ayrılıkçı hareketlere girişmeyin. Oluyor mu? Zaten dönemi şöyle hızlıca bir tarayacak olursanız göreceksiniz ki ardından işte birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, Osmanlı'nın yıkılışı, dangır dungur gidiyor, bağıra bağıra giden bir devlet yönetimi var aslında. İşte o devlet yönetiminin içinden bir kişi, bizim bugün kitabını da konuk edeceğimiz insan Recaizade Mahmut Ekrem, iyi yetişmiş, daha sonrasında kendisi de bakanlığa kadar yükselmiş, ailesinin içinden de bakanlar çıkmış. Önemli bir ailenin evladı, aslında bugüne kadar yazı geleneğini çok devam ettiren insanlardan biri. Çünkü Recaizade Mahmut Ekrem, Ercüment Ekrem Talı'nın babası. Yani Ercüment Ekrem Talı umarım olur, bende bir tane orijinal baskısı var çünkü. Meşedi ile Devri Alem adlı kitabı da yazmış. Türk yazının, Türk edebiyatının çok önemli isimlerinden bir tanesi. Ve Umur Talı'nın dedesi mesela, Çiğdem Talı'nın, aile hep yazmaya devam ediyor. Yani kaç kuşaktır işte düşünün. Önemli bir adam Recaizade Mahmut Ekrem ve yazılar, bir takım yazılar yazıyor. Aslında o dönemin edebiyatını da eleştiren insanlardan bir tanesi ama bu dediği gibi eğlenmek üzere yazdığı bir şey. Sadece eğlenmek üzere yazdığı bir şey. Ama tefrika edilmeye başladıktan sonra Servet-i Fünun'da o kadar tutuyor ki tefrikanın devamıyla birlikte artık 19. yüzyılın sonunda baskısına karar veriliyor. O günün Türkçesiyle basılıyor, Osmanlı Türkçesiyle basılıyor. Kitabın okunması biraz zorlaşıyor ama işte 1940'ların başında bugünün Türkçesine biraz daha yaklaştırarak üzerinde çok ciddi çalışılmış bir kitap bu. Yani defalarca Türkiye'de edebiyatın ünlü eleştirmenleri üstüne yazılar yazmış. Bu kitap için araştırma yapacak olursanız önünüze belki 50'den fazla makale çıkacaktır. Hem de çok önemli insanlar çıkacaktır. Yani Fethi Naci çıkacaktır, Berna Moran çıkacaktır, Jale Parla çıkacaktır. Onların hepsinin anlattıklarını göreceksiniz. Ve herkesin aslında temelini anladığı ama üzerine farklı bir şeyler söyleyebileceği bir kitaptan bahsediyoruz. Araba Sevdası'ndan. Dönem böyle bir dönem. Bu dönemin içinde edebiyatta da bir değişim var. Dedik ya Servet Fünun dergisi O derginin içinde çalışmaya başlıyor Recaizade Mahmut Ekrem. Bir süre sonra Namık Kemal Fransa'ya gitmek zorunda kalıyor. Zorunda kalıyor. Bak ne kadar benziyor görüyor musunuz? Bugünün aydınına aslında demin konuştuğumuz hani ıslahat fermanları, Gülhan Abdülmayunları falan özgürlükler zart surt denilirken bir yandan da boğma çabası var. Çünkü bütün devletlerin aslında iktidarın karşısında durduğu anda insanlarla derdi var. Herkesin var. Bu kaçınılmaz. Hiç değişmiyor. Namık Kemal Fransa'ya çıkarken, Fransa'ya giderken derginin anahtarını Recaizade Mahmut Ekrem'e bırakıyor. Diyor ki bundan sonra senle. Artık sende. Devamını o sağlıyor ve bir yandan da işte yazma çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Araba Sevdası onlardan bir tanesi. Dedim ya bu dönemin içinde benzer pek çok örneğin de çıkmasını sağlıyor. Aslında ilk realistik roman olarak görülüyor bizde, bizim edebiyatımızda ama mesela Hüseyin Nami Gürpınar'ın Şık romanındaki karakter Müştak Bey, o buradaki bir ruzun çok yakın kopyalarından bir tanesi. Ömer Seyfettin aynı dönemde kitap yazıyor Efruz Bey'i. O Efruz da çok yakın zaten tarihleri ikisi birbirine. Efruz da bunun benzerlerinden bir tanesi. Bihruz Bey, buradaki Bihruz Bey karakteri Türkiye'de edebiyatı, o dönemin edebiyatını çok kökten etkilemiş karakterlerden bir tanesi. Gerçekten son derece önemli, son derece ağır bir karakter. Kitap ne anlatıyor? Kitap aslında hakikaten araba sevdası anlatıyor. Ama bugünkü arabalar gibi değil. Yani üstü açık, kabriyo, tekerini şöyle yaptıralım, jantını böyle parlatalım falan filan hikayesi değil. Batılılaşma macerası içinde aslında kendine yol çıkış bulamayan, zübbeli bir yaşam tarzı olarak benimseyen bir insanı, Bihruz Bey'i, hayatın içinde aşk zannettiği şeyi, kendisinin cin olmadan şeytan çarpmaya çalışmasının nasıl hüsranla sonuçlandığını anlatıyor. Başının sonunu ortaya koyduğunuz zaman çok sıkça şunu söyleyebilirsiniz bu kitabı her okuyuşunuzda. Benim üçüncü okuyuşum oldu bu. Her seferinde şunu görüyorsunuz. Aslında ne kadar basit ya. Ne kadar basit anlatılan gerçekten. Hatta belki bu kadar basit bir kurgu nasıl bugüne kadar gelmiş diye düşünüyorsunuz. Kaçınılmaz bir şey bu. Bu düşüncenizde hatalı da değilsiniz. Yanlış da değil bu. Ama unutmayın ilk örnek. Bir kere upuzun cümleler kuruluyor içinde. Tasvirlerin yapılması son derece değişik. O dönemin edebiyat anlayışı içinde önemli, değişik bir kurgu bu. Ve en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, bu kitabın içinde de söylendiği gibi musavver milli hikaye deniyor buna. Musavver tasvir edilmiş, tasvirli, çizimli, yani resimli, illüstrasyonlu kitap demek. Bizdeki ilk örneği. Ve içinde bu çizimler orijinal olarak bu kitap için yapılıyor. Ressam Halil Paşa, Türkiye'de resim geleneğinin içinde önemli asker ressamlar geleneğinin temsilcilerinden bir tanesi. Ressam Halil Paşa bu kitap için oturup tek tek çizimler yapıyor. Yani Bihruz Bey'in nasıl bir karakter olduğunu onun çiziminden görüyoruz mesela. Bihruz Bey'in, yayın içinde yine konuşacağız, aslında Türkiye'de bilgisinin sadece bir bölümünü kullanarak nasıl rahat edeceğini, Türkiye'de diyorum, Osmanlı İmparatorluğu'nu kastederek değil, bugün de öyle yaşıyor çünkü insanların bazıları. Mesela orada konuşulan Monsieur Pierre, bir Fransızca hocası, aslında hocalıkla uzak yakın alakası olmayan bir adam ama çok cin, çok kurnaz. Onun hayata bakışıyla birlikte o dönemin Türkiye'de yaşayan ekalilik grubunu da anlatıyor. Ve çok ciddi bir aydın eleştirisi var içinde. Yani bütün bunlar yaşanırken Türkçenin nasıl harap edildiği, insanların yaşadıkları yeri aşağılayarak aydın görünmesinin ne kadar kolay olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne en çok yaklaştığı yer bence burası. Bugüne en çok yaklaştığı, en çok değdiği, hatta biz bundan için bugün de yaşıyoruz dediğimiz yer burası. Sadece yabancı dil bilerek, bugün pek çok örneği var bunun. Sadece yabancı dil bildiği için gazetelerde, televizyonlarda yer bulan, aydın muamelesi gören, ki burada Bihruz Bey yarım yamalak biliyor bir de Fransızcayı. Zaten romanın pek çok yerinde ortaya çıkıyor. Büyük façalar veriyor. Onlardan bir tanesini okuyacağım size. Benim dilim Fransızca değil. O yüzden hani o aradaki tanglung vurmaları şimdiden bağışlamanızı diliyorum ama Bihruz Bey açılacak, Çamlıca'da açılacak bir millet bahçesi için. Bak, millet bahçesi. Böyle bir bahçe açılacak. Paralı girişi bahçenin ve orada dönemin kalbur üstü sosyetesi geziyor, turluyor. Arabalarıyla gelenler var, girenler, gidenler, çıkanlar falan var. Bihruz Bey'in en büyük hastalığı hava atmak. Ve hava atmak için çok fazla kullanabileceği alet edevat yok elinde. Ama arabaları var, atlı arabaları var. Kendisinin atlı arabasının seyisiyle birlikte ortalarda dolaştığı zaman İstanbul'da büyük caka sattığını düşünüyor. Ve yepyeni bir araba yaptırıyor. O arabayla Millet Bahçesi'nin açılışını bekliyor. Yani yatın yuvarlanın gari Millet Bahçesi değil tabi bu. Bu o günden bugüne baktığınız zaman diyorsunuz ki ulan bu kadar arayı nasıl kaybettik biz ya? Nereden geriye geldi? Hani onun cakasıyla bunun cakası arasında. Bugün hani kroyum ama para bende yazılı tişörtlerle gezmesi gereken tipler var ya. En azından o gün hayatı biraz daha süzmüş insanlar var. Her neyse bir Ruzbey Millet Bahçesi'nin açılışına yeni yaptırdığı arabasıyla birlikte ki araba da önemli. Çamlıca evet. Çamlıca az önce söyledim de Çamlıca Millet Bahçesi. Oraya gittiğinde kendisininki kadar gösterişli bir araba dikkatini çekiyor öncelikle. Aslında romanın çıkış noktası da burası. Onu aşk meşk değil etkileyen şey. Kendi arabası kadar gösterişli bir araba ve onun ortaya çıkmasından mutsuz oluyor. Çünkü en son kıyafetlerini giymiş durumda arabası çok güzel cillop gibi bugünün söylemiyle. Arabanın içinde iki hanımefendi dinliyor ve bir tanesi çok genç, çok güzel bir kadın. Periveş Hanım. Burada zaten kurgunun içindeki gidiş o. Periveş Hanım'a ilk görüşte aşık oluyor. Ama aşkla birlikte haset var aslında. Onu unutmayın. Kafanızın bir yerinde kalsın. Sürekli olarak onu da eleştiriyor zaten Recaizade burada. Yani o içindeki iç sesini çıkartırken onu unuttum bu arada. Son derece önemli. Bu romanın bir özelliği daha var. O dönem için dünya edebiyatında bile çok az görülen iç konuşmayı ortaya çıkartması. Yani bir takım betimlemeler yaparken özellikle mektup yazdığı sahnelerde, bölümlerde Biruz Bey'in kendi iç sesini ortaya çıkartarak edebiyatta çok ciddi bir yenilik getiriyor. Yani o bazıları bunu iç monolog olarak adlandırıyor ama kendi kafa sesiyle düşüncesini yansıtarak belki bugünün pek çok yazarının da o yoldan devamını sağlamış insanlardan bir tanesi Recaizade. Ve arabayı gördükten sonra kim olduğunu önce merak ediyor. Arkasından gidiyor. Keşfi Bey var. Kalemde beraber çalıştı arkadaşlarından biri. Bugünkü bakışla baksanız hani bu adam nasıl yaşıyor lan diye soracağınız bir adam. Gereksiz, fuzuli bir adam. En büyük merakı şakalar yapmak. Ama şakaları görseniz hani bugüne gelir mi? Mümkün değil. Keşfi Bey hanımefendiyi tanıdığını, çok işte önemli bir insan olduğunu falan filan anlatıyor. Ama Biruz Bey'in içine aşk ateşiyle birlikte haset düştüğü için bir kez daha görmek için taklalar atmaya başlıyor orada. Aslında hanımefendi, yani Periveş Hanım ve yanındaki hanımefendi çok da böyle kayda değer insanlar değil sosyetik tipler olması açısından. Hatta bir kademe daha öteye gittiğiniz zaman bugünün hayat koşullarında işte o gün öyle adlandırılmıyor ama işte hayat kadını yosma olarak adlandırılan genç yaşta başından bir evlilik geçmiş. Sonra da işte bu hanımefendiyle tanıştıktan sonra başka yolların yolcusu olmuş bir hanımefendi. Ama çok kurnaz bir kadın. Çok kurnaz, çok güzel, çok kurnaz. Sarışın, blond diye geçiyor zaten sürekli olarak burada romanın içinde. Fransızca parçalamaktan zevk duyduğu için. Çok havalı bir kadın. Biruz Bey ona aşık oluyor ve peşinden atmadığı takla kalmıyor. Ulaşamıyor. Kitabın ara bölümünü böyle geçebiliriz. Ulaşamıyor. Ve bir süre sonra aslında onunla tekrar karşılaşmak üzere yazdığı mektuplar, yolladıkları, kendi iç sesi, iç mücadeleleri falan. Keşfi Bey bir eşek şakası daha yapıyor. Bir gün vapurda karşılaşıyor Periveş Hanım'la. Çok benzetiyor vapur hareket ederken. Ve Keşfi Bey'e sorduğu zaman diyor ki, öldü o. Periveş Hanım öldü diyor. O onun kız kardeşi. Biruz iyice komaya giriyor. Zaten buna çok müsait bir tip. Akşamları dadısı tarafından soyulan, işte yatağa yatırılan, her gün içeceği yiyeceği önceden planlanan, yemeğe geç kaldınız efendim diye uyarılan falan bir tip sonuçta. Biruz komaya giriyor iyice. Darmadağın böyle kendinden geçerek bir hayat yaşıyor ve bu arada işte Mösyö Pierre'i görüyoruz biz. Kendisine babadan kalma miras da tüketmeye başlıyor. 28 bin liralık bir mirastan bahsediliyor kitap içinde. O da yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor ama lüks yaşantısından, kostümlerinden, kıyafetlerinden asla vazgeçmiyor. Ve bir süre sonra kaçınılmaz olan gerçekleşiyor. İstanbul'da Biruz Bey ile Periveş Hanım karşılaşıyor. Romanın son bölümü zaten. Orayı okuduğunuz zaman diyorsunuz ki ya ben bu kadar şeyi nasıl okudum? Yani aslında çok basit bir kurgudan bahsediyoruz. Bakın sadece öyle değil. Etkilediği yazarlara da baktığınız zaman, yani işin gittiği yere baktığınız zaman, bizim edebiyatımızı gerçekten derinden etkilemiş bir kitaptan bahsediyoruz. Araba Sevdası bu anlamıyla önemli. Ama karakterleri alt alta dizdiğiniz zaman, demin konuştuğumuz işte Periveş Hanım'ı, Efruz Bey'i, Monsieur Pierre'i, Gandoraki, arabacıyı, araba fabrikasının sahibi var bir tane. O da bunun ezeli düşmanı ve arabasına zaten sonunda, o bayıldığı arabasına el koyuyor. Seyisinin aptallığı yüzünden falan. Bu insanlar var. Bu karakterlerin hepsi aslında topluma o gün yerleşmiş batılılaşma serencamının öne çıkmış tipleri, karakterleri ve yıllar boyu, yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettiriyor. Yani bugün Monsieur Pierre yok mu Türkiye'de? Onlarcası, yüzlercesi vardır. İnsanların nabzına göre şerbet veren insanlardan çünkü Monsieur Pierre. Ve o aslında sadece Behruz Bey Fransızcasını geliştirsin diye orada bulunan bir insan. Ama bakın, insanın içine sonradan yerleştirilen şey ne kadar tutuyor, ne kadar tutmuyor. Bunu az sonra size anlatacağım, okuyacağım şeyi gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman anlayacaksınız. Haftanın iki günü konağına geliyor Monsieur Pierre Behruz Bey'in. Orada sadece yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, şaraplar içiliyor, çok güzel şaraplar. Monsieur Pierre çöküyor ve parasını alıyor. Çünkü Monsieur Pierre'in aldığı para, burada bugünün Türkçesini uyarlayan kişinin notuyla, bu arada 1 lira o dönemde 22.75 frank. Enflasyon yoksa demek. 1 lira 22.75 frank. Ve bu adam 6 tane 1 lira alıyor, lira alıyor. Her gelişinde. O yüzden bu adamın cehaletini, Behruz'un cehaletini görmezden gelen insanlardan bir tanesi. Hatta diyor ki, öğrencisinin böyle siyasi ve ciddi bahislere muhatap olmak için kabiliyetsiz olduğunu herkesten iyi takdir etmiş olması gereken Monsieur Pierre'in söz söylerken Behruz Bey'in yüzüne bakması, önünde bulunan sürahiye, bordo şişesine hitap etmektense kaşı gözü hareket eder, eli ayağı oynar bir istatüye hitap etmenin, heykel etmenin daha uygun olacağı fikrine dayanıyordu. Oturup konuşuyorlar. Sadece konuşuyorlar zaten. Çünkü evet, aynen öyle. Behruz Bey'in karakterini etkileyenlerden bir tanesi, aşkına da zaten onun üzerinden çözüm bulmaya çalışıyor. Ama aşk romanlardan geçiyor Behruz Bey için. Hayatı tanımıyor. Gündelik hayatı da bilmiyor. Kadınları da bilmiyor. Sokağı bilmiyor zaten. Behruz bu konuşmaların içinde, hani o çok elegan, çok seçkin bir tip ya, Fransızca konuşuyor, anlatıyor, kalemde çalışıyor falan filan. Ama bakın muhabbet nereye geliyor? Oturup konuşuyorlar ve diyor ki, artık aşktan konuşalım diyor Behruz. Halbuki o günün gündemdeki önemli konularından bir tanesi Süveyş kanalının açılışı. Ve sürekli olarak Monsieur Pierre onu oraya çekmeye çalışıyor. Yani bir parça şunun budaklarını alayım diye bakıyor aslında. O kadar para alıyoruz, şunun budaklarını toparlayayım diye. Ama bizimki hiç oralı değil, kafa da basmıyor zaten. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Bakın Fransızcasını Türkçe okunuşlarıyla yazdığı için ben de öyle okuyacağım size. Aşktan konuşalım diyor. De quel amour voulez-vous que je parle? Vous savez bien qu'il y a l'amour de la patrie, l'amour filial, l'amour maternel. Hangi aşktan konuşalım diyor ve en sonunda diyor ki, de quel voulez-vous que nous parlions? Hangi aşktan? De l'amour de femme bien sûr. Çevirisi şöyle. Sevdanın hangi türünden bahsetmek istiyorsunuz? Malum ya, muhabbetin envai vardır. Evlat muhabbeti, valide muhabbeti, ısım akraba muhabbeti, nefse muhabbet. Bunlar hep ayrı ayrı şeyler. Hangisinden bahsedelim? Hangisinden olacak? Karı muhabbetinden. Behruz ne kadar kafasınca yetişmiş de olsa, yani bugünün insanı gibi, bugün bu ülkenin yaşayanları gibi, insanların anlattıkları, yaşadıkları birbirini çok tutmayabiliyor. Çünkü Behruz da sonuçta ilk kez tanıdığı o güzellik karşısında etkilenerek bir takım hislere sahip oluyor. Bilmediği, daha öncesinde çok fazla anlamadığı, hayatında sadece gösteriş var çünkü. Ve o gösteriş onu zaten perperişan bir hale getiriyor. Ve burada hocası buna uyandıktan sonra romanlar yağdırmaya başlıyor. İşte Kamelyalı Kadınlar geliyor. Bir takım romanlarda aşkı aramaya başlıyor. Ama nereye kadar biliyor musunuz? Arıyor, arıyor. Periveş Hanım'a bir mektup yazmak gerektiği anda Behruz patlıyor. Çünkü romanlar dışında aşkı tanımadığı için romanlara başvuruyor. Kendi söyleyecek tek bir cümlesi yok. Söyleyecek bir cümlesi olsa da o cümlenin Türkçesiyle Fransızcası birbirini tutmuyor. İkisi birbiriyle alakasız zaten. Ve oturup, bakın burası çok omelli. Bugün de böyle tipleri görüyorsunuz çünkü. Şöyle bir iç diyalog yaşıyor. Ah, Türklerde adam gibi bir şair gelmemiş ki. Yalnız Vasıf isminde bir şansonette epeyce meşhur olmuşsa da bunun yazdığı şeylerin ekseri komik nevinden. Sanki Türklerin Molière'i olacak. Sokak süpürgesi filan gibi iyo lakırtıları da, cahilce lakırtıları da. Şiire sokmak, hem bunu bir kadına karşı söylemek ne kadar büyük bir bayağılık. Keskö selamur, seton tambur, seton tambur, monşuer kavalye atıyor bu arada. Yani burada anlattığı, az önce bahsettiği Enderun Vasıf'ın yazdığı bir o dönemde çok meşhur olan bir dörtlük. Onun üzerinden aslında burada Bihruz'un iç konuşması tamamen kendine yönelik. Kendine bir takım entelektüel tatminler sağlamaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? O tatmini sağlamaya çalışıyor. Bunun için böyle upuzun diyaloglar yazıyor. Zaten Recaizade'nin de anlatmaya çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı hikaye bu. Kendi kavgası, Bihruz'un kendiyle bir kavgası var. İçine bir aşk sosu bulaşıyor, doğru. Ama Bihruz'un sıkıntısı kendiyle aslında. Ve burada kendi şiirlerini, şairlerini aşağılayarak bir mektup yazmaya çalışıyor. Çok da beceremiyor ama bir şey tamamlıyor, yolluyor. Her neyse, roman böyle devam ederken Bihruz'un iç çelişkilerini, o günün belki imparatorluğun son dönemine artık şahitlik yapan, çünkü bu yazıldıktan sonra kabaca işte 40-45 sene sonra imparatorluk yok oluyor biliyorsunuz. Genç Türkiye Cumhuriyeti doğuyor onun içinde ve orada o genç Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumu sırasında yaşananların tamamı bu romanın içinde de var. İnsanların anlamsızca sağa sola gitmeleri, savrulmaları ve savrulmayla birlikte, savrulmanın ötesinde aslında dilin, yaşantının, edebiyatın, siyasetin ne kadar değiştiğini, aydın kavramının ne kadar değiştiğini görüyoruz Bihruz Bey'in anlatımında. Ama bütün bunlar, hani diyordu ya başında kitabın, ben bunu eğlenmek için yazdım, siz de okuyun ve eğlenin diye, sonu aslında beklenmedik kadar sade bir şekilde bitiyor. Çok basit. Yani bugün bir senarist herhangi bir yapımcıya bu sonu götürüyor olsa muhtemeldir ki hiç kimse ciddiye almaz. Bakın kitap şöyle bitiyor. Normalde kitapların sonunu çok konuşmuyoruz ama bu kitabınkini konuşmakta fayda var. Çünkü bir diyalogla bitiyor. Dedik yani Bihruz arıyor Periveş Hanım'ı ve en son keşfediyor ki öldü o. Fakat kaderin bir cilvesi karşılaşıyorlar. Hem de çok uygunsuz bir yerde. Diyor ki kusurumu affedin, ne yapayım, yüce şahsınızı temin ederim ki kız kardeşinizin mezarını öğrenmek istiyorum. Siz kız kardeşimi nerede gördünüz? Çamlıca bahçesinde. Lakin sizi temin ederim ki kız kardeşiniz bir anjdı, melek. Konuştuğunuz, görüştünüz mü? Evet. Lakin ma parole d'honneur, namus dairesinde konuştuk. Ah comme c'est triste, mille pardon efendim. Ne söylediğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bakın hala son düzlükte bile Fransızca parçalamaya çalışıyor. Kendini çünkü yukarıda gösteriyor. Bu arada Periveş Hanım'ın da çok hani nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir insan olduğunu bilmediği için ona da biraz sosyetik takılmaya çalışıyor. Bahçede konuştunuz öyle mi? Evet, evet efendim, bahçede, havuz başında. Evet, siz nereden biliyorsunuz? Siz sanırım ona bir çiçek verdiniz. Evet, bir çiçek. Ma pauvre fleur. O da size teşekkürler etti. Çiçeği aldı, göğsüne iliştirdi. Öyle oldu. Azıcık geri kalın, şu adamlar geçsin. Köle pazarının içindeler. Peki efendim. E sonra? Başka bir defa kendisine bir mektup da verdiniz miydi? Ha, pardon efendim, mektup başka bir şey değildi. Mariyajımız için bir teklifti. Evlilik teklifi. Kız kardeşimi beğendiniz, sevdiniz miydi? Ha, bilemezsiniz, tasavvur edemezsiniz ne kadar sevmiştim. Vefatını nereden duydunuz? 2 ay, tamam 2 ay gezdim, aradım, bir yerlerde görmek mümkün olmadı. Birdenbire kayboluşuna bir mana veremiyordum. Korkuyordum, kimseye soramıyordum. Nihayet o malörü haber aldım. Felaketten bahsediyor burada. Ah, comme j'ai souffert. Ya burada acısını anlatmaya çalışırken bile, ne kadar acı çektim derken bile Fransızca yırtmaya çalışıyor. Recaizade Mahmut Ekrem roman boyunca o dönemin aydın görünmeye çalışman tiplemesini duvardan duvara vurmaktan vazgeçmiyor. O kadar çok. Aslında buradaki eleştirilerin bir kısmı kendine de, mesela demin hani Türkiye'de Osmanlı'da şair çıkmamış bölümünde olduğu gibi. Besbelli çok sevdiğiniz için öldürdünüz. Ben mi öldürdüm? Onun için ben her dakika ölmeye hazırdım. O gideceğine keşke ben gideydim. Hayat bana haram oldu. Gözüm dünyayı görmüyor. Porange. Zavallı melek. Şimdi görseniz kız kardeşimi elbette tanırsınız değil mi? Ah, ne demek efendim, ne demek, tanımaz mıyım? Hele yüzüme iyi bir bakınız. Sakın kız kardeşim sandığınız ben olmayayım. Ah, ne kadar benziyorsunuz. Beyefendi, beni anam bir tane doğurmuş. Ne kız kardeşim var benim, ne biraderim. Gerçek mi söylüyorsunuz? Impossible. Bahçede kız kardeşimle beraber gördüğün sanırım da bu hanım değil miydi? Periveş Hanım'ın önünden giden kadın aslında Periveş Hanım'ın, yani romanda tabi bu kadar açık yazmıyor ama Periveş Hanım hayat kadını, bu Çengi Hanım diye adı geçen kadın da onun pazarlamacısı, öyle söyleyelim. Çengi Hanım bu ara arkalık arkasını dönüp bakar ve alay eder tarzda bir tebessüm etti. Küçük bey ihtiyar olmadan benim gibi bunamış galiba dedi. Biruz Bey de Çengi Hanım'ın Çamlıca buluşması gününden kulağında kalan sesini pek iyi tanıdı. Onun üzerine hanımların yanında mahcubiyetini hafifletecek bir mazeret aradı ve tekrar söze başladı. Ha, pardon, mil pardon, kabahat benim değil, Keşfi Bey söyledi. İşte o beni aldattı. Zararı yok. Bari bundan sonra sevdiklerinizi çabuk çabuk mezara göndermeyin. Ha, pardon, fakat niçin Lando'nuzla gezmeyip böyle yayan geziyorsunuz? O araba işte, hani gösterişli araba, atların çektiği büyük gösterişli araba Lando. Nasıl Lando? Hani sizi bahçede ilk gördüğüm günkü güzel ekipajınız, süslü arabanızla gezmeli değil misiniz? Ha, o araba bizim değildi. Biz onu kirayla tutmuştuk. Vah vah. Sizin bindiğiniz sarı fayton ne oldu? Bu arada Biruz da arabayı kaybediyor çünkü. Onu alacaktı, zapt etti. Monsieur Kondaraki'ye bıraktım. Yazık. Böyle bir diyalogla bitiyor kitap. Diyalogla bitiyor ama aslında burada hem Recaizade'nin anlattığı o dönemin aydın tiplemesi, para yiyen züppe tiplemesi o günden bugüne kadar devam ediyor. Hem aşkı bilmeyen, tanımayan insanların içine düştüğü gülünç durumlar hala devam ediyor. Ve bunların ötesinde kendi yaşadığı toprakları aşağılamaya devam eden, orada hiçbir şey yaşanmadığına, hiçbir şeyin bilinmediğine inanan ve bunu matah bir şeymiş gibi savunan, kendini aydın zanneden tiplerin varlığı devam ediyor. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası kısaca böyle. Klasikleri neden okumalıyız? Hani konuşuyoruz ya, klasikler bizi adam eder, ruhumuzu eğitir diye konuşuyoruz ya. Aslında klasikler biraz da kendimizi tanımamıza yardımcı olur bizim. Yani burada şu baştan beri konuştuğumuz hikayelerin tamamını alt alta koyduğunuz zaman göreceksiniz ki aradan geçen neredeyse 150 yıla rağmen biz hayatımızda çok şey değiştirememişiz. Bu tipler hala var. Bu bakış hala var. Ve bu bakışın ötesinde bu yazım anlatım teknikleri gerçekten son derece önem arz ediyor. Çok etkilemiş dedim ya, hani demin isimlerini saydım. Ömer Seyfettin, o belki kuşak olarak hani 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemler olduğu için. Ama onun dışında Hüseyin Rahmi'yi çok etkilemiş insanlardan bir tanesi. Ahmet Rasim'i çok etkilemiş insanlardan bir tanesi. Önemli bir kitap bu. Gerçekten önemli bir kitap. Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, Türkiye'de romantizmden realizme ilk geçiş romanı olarak da adlandırıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kitapla ilgili söylediği önemli bir şey var. Bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor bunu. Okumanızı tavsiye ediyorum. Can Yayınları'nın miras serisinden çıkmış durumda. Şimdi dedim ya, önümüzdeki hafta kitap yapmayacağız. Ama ondan sonrası için, yani burada tekrar yayın yapacağımız gün konuşmak üzere bir kitabımız olacak elbette. İçinde bulunduğumuz günlerin aslında pek çoğunuz belki de okudunuz. Onun için özellikle bunu seçtim. Albert Camus'un Vebası. Bu biz geçen sene hatırlıyor musunuz? Bir yayında faşizmin yükselişi üzerine konuşurken ben bu kitaptan bahsetmiştim size. Burada anlatılan bir salgın, veba salgını ama aslında yayılmaya çalışan faşizm, yani insanların düşünsel anlamda yaşadıkları, yaşayacakları, bütün bunları konuşacağız. Albert Camus'un Vebası'yla birlikte, şu kitabı da yerine koyalım, burada dursun. Bundan sonraki o olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Umarım beğendiniz, umarım hoşunuza gitti. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey, haftanın bir günü bile olsa, en azından ruhumuzu edebiyat konuşarak, sanat konuşarak bir parça rafine edebilmek. Bir parça dünyanın gailesinden uzaklaşmak değil. Derdimiz bu değil. Dünyanın gailesi yine var. Kapının ötesine çıktığımızda yine onları göreceğiz. Çok iyi biliyoruz. Ama bizim hayatlarımız sadece ondan ibaret demek değil diye buradayız. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Ya bu yayınlar sürsün. Ben hem hafta içi diğer yayınların hem de bu yayınların İyi olduğunu düşünüyorum ama nasıl desteklerim bilmiyorum diyorsanız bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol tuşuna tıklar mısınız? Paralı pullu bir şey değil, merak etmeyin. Sadece bir tek mail adresiyle, ama bunu yaparak ben bugünkü medya düzenine mahkum değilim, istediğimi seçerim demiş olacaksınız. Yandaki zilde yayınlar başlamadan haber gelsin diye var. Bir de eğer isterseniz YouTube'un yeni sağladığı katıl tuşuyla küçük katkılar iletebilirsiniz, isterseniz, mecburi değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden, hatta zaman zaman böyle edebiyat gibi, sanat gibi güzellikleri de paylaşarak bir araya gelip konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah Dünya Gailesi'ni anlatan yayınlardan bir tanesiyle birlikte olacağız. Kaçınılmaz olarak ölmezse kalırsam ben 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.